Yorumunu yapmakta olduğumuz Eskentlaşmadan Yasanın Tekrarı 13. bölüme geldik. Bu bölümdeki konu sahte peygamberlere karşı uyarıdır ve onları nasıl deneyecekleri konusunda bilgi verilmektedir. Bu çok önemli bir bölümdür çünkü sahte peygamberler hakkında bilgi vermektedir. Yasa kitabının 18. bölümüne geldiğimizde bu sahte peygamberin nasıl saptanacağı konusunda bir deneme yöntemini inceleyeceğiz. İsrail için bir sahte peygamberi ortaya çıkarmak zor bir mesele değildi. Çünkü Tanrı onlara bir yöntem göstermişti. Bu yöntem sayesinde en sinsi sahte peygamber bile ortaya çıkarılabiliyordu. Ancak şimdi çalışmakta olduğumuz bölümde sahte bir inanç ile İsrailoğullarını yoldan saptırmaya girişen kişilere ne yapılacağı konusunda bilgi verilmektedir. Şöyle yazar 13. bölümün ilk 4 ayetinde. Aranızdan bir peygamber ya da rüya gören biri çıkarsa, bir belirti ya da şaşılası bir olayı önceden bildirirse, bilmediğiniz başka ilahlara yönelip tapınalım derse, söz ettiği belirti, şaşılası olay gerçekleşse bile o peygamberi ya da rüya göreni dinlememelisiniz. Tanrınız Rab kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. Tanrınız Rabbin ardı sıra yürüyün. Ondan korkun, buyruklarına uyun. Onun sözüne kulak verin, ona kulluk edin, ona bağlı kalın. Bu yazılanlar günümüzde de geçerlidir. Bazen bana soruyorlar, nasıl oluyor da günümüzdeki sahte peygamberlerin söyledikleri sözlerin bazıları gerçek gibi çıkıyor ve bazıları da çıkmıyor. Ya da bazı şifa toplantılarında Hristiyanlar arasında bile bazı kişilerin neden şifa buldukları ve bazılarının neden şifa bulmadıkları soruluyor. Önce şunu söyleyeyim ki bu şifa toplantılarında her nedense İsa Mesih'in yaptığı gibi şifalar olmuyor. İsa Mesih kötürümü ayağa kaldırdı. Ölüleri bile diriltti. Ama bu toplantılarda hep görünmeyen içsel hastalıklar iyi oluyor. Ben bugüne dek 32-33 yıldır Rab'bin hizmetindeyim. Kötürüm olan birisinin kalkıp da yürüdüğünü, yani bu tür hastalıkların, görünen hastalıkların, fiziksel hastalıkların iyileştiğini, yani birisinin bunu iyileştirdiğini görmedim. Elbette ki Rab mucize yapıyor. Elbette ki Rab ilaçları, doktorları kullanıyor. Rab dualara yanıt veriyor. Ama kendisinde şifa mevhibesi olanların böyle bir şeyi gerçekleştirdiğini şimdiye kadar görmedim. Her nedense dediğim gibi içte hastalıklar, içsel hastalıklar iyi oluyor. Örneğin midesi ağrıyor, şimdi ağrımıyormuş. Beli ağrıyor, şimdi ağrımıyormuş. İşte şurada kanser varmış, şimdi yokmuş. Ama bunları araştırırsak bunların daha sonra böyle olmadığını görüyoruz. Evet, ben bunları detaylı olarak açıklamaya girişmeyeceğim. Birçok durumda şunu da bilmek lazım. Doğal bir açıklama yapılabilir. Ama doğaüstü bir şey olsa bile Tanrı bizi bu konuda uyarmaktadır. Bazı doğaüstü olayları sahte peygamberler gerçekleştirebilecektir son dönemlerde. Bunu dikkate alırsak iyi olur. Tanrı diyor ki sahte bir peygamber gelip de bir belirtiyi ya da şaşılası olayı önceden belirtirse ve söyledikleri doğru çıkarsa hemen onun sözüne inanmayın. Eğer bu kişi Tanrı ile ilgili temel inancı inkar ederse, istediği kadar doğaüstü belirti göstersin, ona inanmayacaksın. İşte burada önümüze konulan büyük bir ilke vardır. Çok önemli bir şeydir ve bunu unutmayalım. Tanrı'nın sözü elimizdedir. Her şeyi bu söze göre tartmalı, ölçmeliyiz. O peygamber ya da rüya gören öldürülecek diyor. O sizi Mısır'dan çıkaran, köle olduğunuz ülkeden kurtaran Tanrınız Rab'be karşı gelmeye kışkırttı. Tanrınız Rab'bin yürümenizi buyurduğu yoldan sizi saptırmaya çalıştı. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız diyor Yasanın Tekrarı 13 ayet 5'te. Bakın çok çok ciddi bir durum vardır. Sahte peygamberin oyunu ortaya çıkınca onun öldürülmesi gerekirdi. Halkı yanlış yola sapınca sürükleyen sahte peygamber taşlanarak öldürülecekti. Bu biraz sert bir yargı mı dersiniz? Hayır kardeşim. Çünkü böyle bir sahte peygamber kanser gibidir. Ve kanser teşhisi edildiği anda bedenden koparılıp kesilip atılmalıdır. Bu durumda Tanrı büyük doktorumuz olarak diyor ki, kanser halkın arasından kesilip atılmalıdır. Kendisinde bu türden mefibeler olduğunu söyleyen birçok insan vardır. Bunlara dikkat etmeliyiz. Bu ayetlerde insanları gerçek yoldan saptırma amacında olan sahte peygamberlere ne yapılması gerektiği konusunda Tanrı'nın düşüncelerini görebiliriz. İsrail'de buna benzer bir ortam gelişmesin diye Tanrı onlara bu yasaları verdi. İsrail'de insanları gerçek Tanrı'ya tapınmaktan yan çizdirecek birisi ortaya çıktığı zaman o kişi öldürülecekti, başka bir önlem alınamazdı. Bazı yufka yürekli ve deyim yerindeyse cıvık beyinli kişiler diyecek ki, bu önlem çok sert ve aşırıdır. Hayır kardeşim, sahte peygamberlere izin verilirse ve sayıları ülkede çoğalırsa, insanları putperestliğe kaydırırlarsa sonucun ne olacağını biliyordu Tanrı. Tarih yapraklarından görüyoruz ki İsrail Tanrı'ya itaat etmedi ve bu durumun gelişmesine izin verdi. Tanrı'nın halkı için böyle bir gelişimin ne kadar kötü olabileceğini öğrenmek isterseniz, Kral Ahab ile karısı İzebel'in öyküsünü okumanızı öneriyorum. Özellikle İzebel insanları tam bir putperestlik içine sokmuştu. Bu olay Tanrı'nın yargısını onlar üzerine indirdi ve Kuzey Krallığı'nın köleliğe götürülmesine neden oldu. Bunun ne kadar ciddi olduğunu yeterince vurgulayamayız. Öz kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayartmaya çalışır, senin ve atalarının önceden bilmediğiniz dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahları için, putları için, haydi gidelim, bu ilahlara, bu putlara tapalım derse, ona uymayacak, onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, merhamet göstermeyecek, onu korumayacaksın. Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, sonra bütün halk taşa tutsun. Yasanın tekrarı 13, 6, 9 ayetler arası. Bu çok aşırı bir eylemdir. Çok radikal bir davranıştır. İçinde yaşamakta olduğumuz zengin, her şeyi elden bekleyen toplumun gözünde tamamıyla yabancı, alışılmamış bir tepki olarak gözükebilir. Kendi kardeşinin ölümüne neden olacak taşlama olayında ilk taşı atmak insan için çok zor bir şeydir. Çok sert ve acımasız bir hareket olarak değerlendirilebilir ama şunu da düşünmeliyiz ki sonunda o tek kişinin ölümüyle birçok can, belki de bir ulus kurtulacaktır. Kuzey Krallık putperest olunca biliyorsunuz İsrail ikiye bölündü Süleyman peygamberden sonra, Kuzey ve Güney Krallığı diye. Bu bölünmenin gerisinde evet itaatsizlik yatmaktaydı. Ve Kuzey Krallık, bu bölünen ikinci krallık Kuzey Krallığı putperest olunca sonunda ne oldu? Binlerce insan kılıçtan geçirildi, yok oldu. Öldürülmeyenlerin çoğu ise köle olarak Asur İmparatorluğu'na götürüldü. Onları putperestliğe sürükleyen sahte peygamberi taşlamış olsalardı, onlar için daha iyi olmaz mıydı? Elbette. Sahte peygamberin hayatı korunsun diye binlerce, on binlerce insanın hayatına kıyılması doğru muydu? Ki kesinlikle hayır. Kendi toplumlarımızda, ülkemizde de buna benzer bir durum görebiliriz. Her ülkenin yasaları Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu bu yasadan türedi, bu yasadan çıktı. Bunu biliyor muydunuz? Ülkemizdeki yasalar da esasında Musa'nın yasasına dayanmaktadır. Adam öldürmeyeceksin diyor. Çalmayacaksın. Komşunun malına, mülküne göz dikmeyeceksin. Ne yazık ki son zamanlarda Tanrı'nın verdiği bu yasalar sulandırılmış ya da pek o kadar da uygulanmıyor, ciddiye alınmıyor. Yasa uygulaması gereken bir unsurdur. Uyulmazsa yasa olamaz. Yasaya karşı gelenin çekmesi gereken bir ceza vardır. Herhangi bir nedenle bu yasalar, devletin koyduğu yasalar hiçe sayılırsa, onu hiçe sayan toplum lanet altına girecek ve bunun karşılığını görecektir. Yasa tanımaz insanlar ülkenin yönetimince korunduğu zaman o ülke eninde sonunda batacaktır. Mafya babaları ülkeyle içli dışlı iş yapıyorsa o ülke bunun faturasını ödemek zorundadır. Bir ülkenin istihbarat teşkilatı kendi ülkesinin yasalarını çiğneyerek iş görürse o ülke lanet altına girecektir. Üzüm üzüme bakarak kararır deriz ya, ahlaki alandaki etkiden söz edilir. Ülkenin başındaki insan yasaları hiçe sayarak kendi çıkarını korumak için ülkeyi soyarsa, akrabalarını kayırırsa tüm ülke bunu örnek alıp sonunda Tanrı'nın yargısına hedef olacaktır. Yasayı çiğneyen kim olursa olsun kardeşim, gereken ceza verildiği zaman ülke Tanrı'nın bereketine kavuşacaktır. Her insan devletin koyduğu yasalara uymak zorundadır. Her devlet Tanrı tarafından kurulmuştur. Tanrı'dan olmayan bir devlet yoktur. Kutsal Kitap öyle diyor. Romalılar onu çok okuyun. Tanrı'nın kurduğu sistem en çok hayat kurtarabilen sistemdir. İdam cezası belki insan dışı bir davranış olarak görülebilir. Özellikle Batı dünyasında, bugünkü çağımızda, ama ya o kimsenin öldürdüğü adamın hakkı nereye gidiyor? İnsan canına kıyanın idam edilmesi bence Tanrı sözüne uygun bir uygulamadır. Can alanın canı alınmalıdır. Bunun caydırıcılık bir özelliği vardır. Gerçekten ölümü hak etmiş olan suçlulara uygulanması gereken bir yasadır bu. Kıskançlık, öfke ya da açgözlülük gibi nedenlerden dolayı birisinin canını alan kişiden kendi canı istenecektir. Ne yazık ki Batı ülkelerinin bugün hepsinde bu yasa hiçe sayıldı, değiştirildi ve şimdi bunun faturasını yoğun bir yasasızlık salgını ile ödemektedirler. Neymiş efendim? İşte insan haklarıymış. Ama o öldürülenin hakkını kimse aramıyor. Bir insan cinayet ya da benzeri şeyler işlerse öteki insanları bu caniden korumak için bu katili ağır bir cezayla cezalandırmak doğru değil midir? Elbette ki doğrudur. Yasanın tekrarı 13. bölüm 10. ayette taşlayarak öldürün onu diyor. Çünkü Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden sizi çıkaran Tanrınız Rab'den sizi saptırmaya çalıştı. Sahte peygamberin sahte olduğu saptanınca Tanrı onun öldürülmesini talep eder. Bugün biz ne diyoruz? Efendim, idam cezası uygarlık dışı bir hareketmiş. O zaman idam cezasını veren Tanrı'yı acımasız, gaddar birisi olarak suçluyor olacağız. Uygarlıktan söz edeceksek gerçeklere bakalım. İnsanlığa uygarlığı veren kimdir? Bunu nereden aldı insanlık ailesi? Değerli kardeşim, insanın sahip olduğunu iddia ettiği uygarlığın her dirhemi bile Tanrı sözünden geldi. Tanrı sözü verilmeden insan medeniyetin ne olduğunu bile anlayamaz. İnsanlar son yıllarda Tanrı sözünden uzaklaşıyorlar ve bunu yaparken böbürlenerek uygar bir çağda yaşıyoruz, bu gibi eski kafalı düşüncelerden uzak kalmalıyız diyorlar. Şimdi büyük şehirlere bakın. Her tarafta kapkaç olayları, terör olayları başını alıp gidiyor. İnsan Tanrı'dan uzaklaştıkça uygarlıktan uzaklaşır. Bunu izleyen anarşi ve kaostur. Sözde bazı uygar ülkelerin sokaklarında dolaşmak bile şu anda çok tehlikelidir. Hatta uygar sayılmayan bazı ülkelerin sokaklarında dolaşmaktan daha tehlikelidir. Neden? Çünkü bu uygar denen ülkelerde caydırıcılık sistemi yoktur da ondan. Katiller, terörler, hırsızlar, caniler sokaklarda serbestçe dolaşıyorlar. Bir kez öldüren psikopat yine öldürecektir. Bir kere öldüren psikopat yine öldürecektir. Birkaç defa gasp olayına katılan suçlu aynı işi tekrar yapacaktır. Bir kez kadına kıza tecavüz eden yine bunu yapacaktır. Bazı ilkel ülkelerde bile can güvenliği sözde uygar ülkelerinkinden daha emindir. Bunu biliyor musunuz? Ülkemizde bile bunu görebiliriz. Avrupa'dan ülkemize gelen bazı turistler yurdumuzu kendi ülkelerinden daha güvenli bir yer olarak görüyorlar. Neden? Çünkü sokaklarda katiller o kadar dolaşmıyor. Ama ne yazık ki bu da sulandırılmaya başladı Avrupa Birliği nedeniyle. Böylece bütün İsrail bunu duyup korkacak diyor 11. ayette. Bir daha aranızda buna benzer kötü bir şey yapmayacaklar. Diri ve gerçek Tanrı'dan ayrılmayacaklardı. Ona itaat ettikleri süre onun bereketine sahip olacaklardı. Ama tarihe baktığımızda görüyoruz ki Tanrı'ya itaat etmediler ve söylenen yargı onların üzerine geldi. İsrail'in öyküsüdür bu. Tanrınız Rabbin yaşamınız için size vereceği kentlerin birinde içinizden kötü kişiler çıktığını ve haydi bilmediğimiz başka ilahlara tapalım diyerek kentlerinde yaşayan halkı saptırdıklarını duyarsanız araştıracak, inceleyecek, iyice soruşturacaksınız. Duyduklarınız gerçekse ve bu iğrenç olayın aranızda yapıldığı kanıtlanırsa o kentte yaşayanları kesinlikle kılıçtan geçireceksiniz. Sahte peygamber olayında durumu iyice araştırmadan bir şey yapmayacaklardı. Eyleme geçmeden önce durum tüm ayrıntısıyla araştırılacak ve gerçek ortaya çıkarılacaktı. O kentte yaşayanlar kesinlikle kılıçtan geçirilecekti. Kenti yok edip orada yaşayan bütün halkı ve hayvanları kılıçtan geçireceksiniz. Yağmalanan malların tümünü toplayıp meydanın ortasına yığın. Kenti ve malları Tanrınız Rabbe tümüyle yakılan sunu olarak yakın. Kent sonsuza kadar yıkıntı halinde bırakılacak, yeniden onarılmayacak diyor yasanın tekrarı 13-15-16 ayetler arasında. Yine burada çok sert ve acımasız gözüken bir eylem vardır. Putperestliğe düşen o kentin içindeki tüm insanlar kılıçtan geçirilecekti. Biraz sert bir yargı değil mi bu? Diyelim ki o kentte putperest olmayan birisi vardı. Ona ne olacaktı? Sormalıyız. O kişi putperestliğe karşı bir şey söyledi mi? Durumu protesto etti mi? Yoksa bir yana çekilip olaylara seyirci mi kaldı? Ses çıkarmamışsa, seyirci kalmışsa o da diğerleriyle birlikte aynı cezaya çarptırılacaktır. Yani bir ülkede, bir yörede mikrop geziyor, kişi bundan bana ne diyor? Elinde sonunda o virüs, o mikrop gelip onu bulacaktır. Buna benzetebiliriz bunu. Günümüzde birçok Mesih imanlısı vardır. Kötü olaylar ve eylemler karşısında sessiz kalmayı tercih ederler. Hatta bazen inancımızın temelini oluşturan gerçekler bile tehlikeye sokulduğu zaman birçok Mesih imanlısı buna karşı hiçbir tepki göstermiyor, suskun kalıyor. Biliyorum, bazı durumlarda suskun kalmamız gerekir. Her şeyin zamanı vardır. Konuşmanın zamanı olduğu gibi susmanın da zamanı vardır. Değerli kardeşim, şunu da bilmek gerekir. Susmak gerekirken konuşmak gevezeliktir. Ama konuşmak gerekirse susmak korkaklıktır. Azınlıkta olsak bile konuşmamız gerektiği zaman konuşalım. Doğruları söyleyelim. Protestomuzu yapalım. Ama bunu daima kurallara, yasalara uyarak, kurallar, yasalar içerisinde kalarak yapalım. Putperestliğe göz yuman o kent içinde her şey tümüyle yok edilmeliydi. Yok edilecek mallardan hiçbir şey almayın. Böylece Rabbin kızgın öfkesi yatışacak ve Rab atalarınıza içtiği ant uyarınca size acıyacak, merhamet gösterecek, sizi çoğaltacaktır diyor 17. ayet.